Öğretmen adayları için tamamı konu anlatımlı KPSS Eğitim Bilimleri. 1. kaset 2. yüz sayfa 22. Uyum. Bireyin yaşantıları yoluyla çevresindeki değişikliklere uyum sağlaması önemli bir zihinsel işlevdir. Uyum zihinsel iki işlemle gerçekleştirilmektedir. Özümseme ve uyumsama. Özümseme, özümleme. Bireyin yeni karşılaştığı durumu zihninde daha önceden var olan şemalarla açıklamaya çalışmasıdır. Örneğin televizyonda denizde yüzerken gördüğü bir balina için balık diyen küçük bir çocuk, gördüğü bu hayvanı önceki bilgileri içine özümsemekte ve var olan şemaları doğrultusunda balık olarak nitelendirmektedir. Babasının fotoğrafını gördüğünde ona baba diyen bir çocuk da zihninde fotoğraf şeması daha oluşmadığı için gördüğü nesneyi kendisinde önceden var olan canlı bir imge ile, yani baba şemasıyla tanımlamaktadır. Uyumsama, uyma, düzenleme. Bireyin zihninde daha önceden var olan şemalar yeni karşılaştığı durumları açıklamaya yetmez ise bilişsel yapılar yeniden düzenlenerek yeni duruma uygun düşecek şemalar oluşturulur. Bu işleme uyumsama, uyma, düzenleme adı verilir. Yukarıda özümsemeye ilişkin verilen örneklerde denizde yüzen balina için balık ve fotoğraf için baba diyen çocukların büyüme, olgunlaşma ve yaşantılarına paralel olarak daha sonraki dönemlerde benzer durumlarla karşılaştıklarında eski şemalarını kullanmak yerine yeni şemalar oluşturarak balina ve fotoğraf demeleri zihinlerinde yaptıkları bir uyumsamayı göstermektedir. Dengeleme. Bireyin yaşantılarına bağlı yeni durumlar karşısında özümleme ve düzenleme işlemlerini yaparak bilişsel dengeye ulaşması sürecidir. Dengelenme süreci, birey yeni yaşantı ve uyarıcılarla karşılaştıkça bozulma eğilimindedir. Ancak bu dengesizlik hali yeni bilişsel dengelerin oluşması için gereklidir. Örneğin, Mısır'da piramitlerin olduğunu bilen bir çocuk, öğretmeninin Mısır uygarlığı konusunda verdiği bir ev ödevini yapmak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyacak ve ansiklopediye bakma, kütüphaneye gitme gibi yeni bilgi elde etme yollarına başvuracaktır. Burada çocuğun piramit şemasına sahip olması bilişsel bir denge durumunu oluşturmuştur. Ancak verilen ev ödevi bu dengeyi bozmuş ve özümseme yerine uyumsama yapması gerekmiştir. Yeni bilgilere sahip olarak Mısır uygarlığına ilişkin yaptığı uyumsama ve oluşan yeni şemalar aynı zamanda yeni bir dengeleme de meydana getirmiştir. Piaget'in bilişsel gelişim dönemleri. Piaget, kesin yaş sınırları olmamakla birlikte bireyin düşünme biçiminin belirli dönemlerde benzer özellikler gösterdiğini ve bilişsel gelişimin basitten karmaşığa doğru giden hiyerarşik bir örgütlenme içinde devam ettiğini belirtmektedir. Bu hiyerarşik yapıda bir bilişsel gelişim dönemi kendinden önceki dönemlerin özelliklerini de içinde taşımaktadır. Piaget'in bilişsel gelişim dönemleri aşağıda açıklanmıştır. 1. Duyusal motor dönem 0-2 yaş. Bu dönemde yeni doğan bebek çevresini keşfetmek ve duyuları yoluyla karşılaştığı uyarıcılara tepki vermek için doğuştan getirdiği reflekslerini kullanmaya başlar. Başlangıçta kullandığı iki temel refleks hareketi yakalama ve emmedir. Bu refleksler aynı zamanda bebeğin çevreyi keşfetmek ve anlamak için kullandığı ilk şemalardır. Bebeğin bu dönemdeki önemli bir bilişsel başarısı da nesnelerin sürekliliği kavramını kazanmasıdır. Nesnelerin sürekliliği kavramı, nesne gözünün önünden kaybolsa da onun gerçekte yok olmadığının bilinmesiyle gerçekleşir. Doğumdan sonraki ilk aylarda bebekler görsel alanlarında bulunan bir nesne, oyuncak, çıngırak, gözlerinin önünden kaldırıldığında o nesnenin artık var olmadığını düşünür ve aramak için herhangi bir çabaya girmezler. Dönemin ortalarına doğru ise yaklaşık bir yaş, ilgilendikleri bir nesne ortadan kaybolduğunda onun gerçekte sürekli var olduğunu bilir ve nesneyi aramak için türlü çabalar gösterirler. Böylece nesneleri görmeseler bile zihinlerinde canlandırmaya, hayal etmeye başlamışlardır. 2. İşlem öncesi dönem 2-7 yaş. Bu dönemin ilk yarısında yaklaşık 2-4 yaş arası çocuklar sembollerle düşünmeye ve davranmaya başlarlar. Dil gelişimi ile birlikte nesnelere kendilerine özgü sembolik anlamlar yüklerler. Nesneleri adlandırmaya, kelimelerle ifade etmeye başlarlar. oyunlarında gerçekte olmayan bir varlığı o anda canlıymış gibi sembolik olarak kullanırlar. Örneğin oyuncak bir bebek, gerçek bir bebek, uzun bir değnek, at gibi kullanılarak sembolleştirilebilir. Çocukların cansız varlıklara canlıymış gibi davranmalarına animizm adı verilir. Bir çocuğun Ay Dede'nin gece gündüz kendisini izlediğini düşünerek onunla konuşması ya da bir başka çocuğun oyuncak köpeği ile canlıymış gibi oynaması ve konuşması animizm kavramına örnek olarak verilebilir. Bu dönemde bulunan çocukların bir başka özelliği de ben merkezci, egosantrik düşünceye sahip olmalarıdır. Ben merkezli düşüncede çocuklar kendi gördüklerini, bildiklerini, yaşadıklarını, başkalarının da aynı biçimde gördüğünü, bildiğini, yaşadığını düşünürler. Kendilerini başkalarının yerine koyamaz ve onların farklı düşünüp yaşayabileceklerini hesaba katamazlar. Örneğin, gece rüyasında annesinin kendisini azarladığını gören bir çocuk, sabah kalktığında annesine "Sen dün akşam bana neden kızdın?" diyebilir. Çocuklardaki bir başka ben merkezci yaklaşımda diğer çocuklarla bir araya geldiklerinde kendisini gösterir. Bir arada bulunan çocuklar birbirleriyle değil, kendileriyle konuşurlar. Oyunlarda işbirliği yapmazlar ve aynı ortamda birbirlerinden ayrı oynarlar. Paralel oyun. İşlem öncesi dönemin ikinci yarısında ise yaklaşık 4-7 yaş arası çocuklar daha çok sezgisel düşünürler. Nesneleri renk, biçim gibi bir tek özelliklerine göre sınıflayabilirler. Mantığa dayalı düşünme başlamadığı için nesnelerin görünümleri değişse bile miktarının, sayısının, hacminin değişmeyeceği anlayışı yani korunum kavramı gelişmemiştir. Bu dönemde bulunan bir çocuğa içlerinde eşit miktarda su bulunan aynı iki bardaktan birisinin içindeki suyun daha ince ve uzun görünümlü bir bardağa boşaltılması işlemi gösterilse, hangisinde daha fazla su olduğu sorulsa, muhtemelen ince ve uzun olan bardakta daha çok suyun olduğunu söyleyecektir. Yani işlem öncesi dönemde bulunan çocukta görünümü değişmesine rağmen suyun miktarının aynı kalacağı, korunacağı yönündeki düşünce biçimi oluşmamıştır. Korunumla ilgili bir başka örnek de sayı korunumuna ilişkin verilebilir. 20 adet aynı büyüklükte olan ve 10 arlı 2 sıra biçiminde dizilmek istenen madeni paralardan ikinci grupta olanlar daha aralıklı olarak sıralanmış olsun, çocuğa iki sıradan hangisinde daha çok para olduğu sorulursa daha aralıklı sıralanmış grupta daha çok para olduğunu söyleyecektir. Yani çocukta paraların mesafeleri uzak da olsa sayılarının değişmeyeceği, korunacağı anlayışı gelişmemiştir. İşlem öncesi dönemde bulunan çocuklarda tersine çevrilebilirlik kavramı da gelişmiş değildir. Tersine çevrilebilirlik, korunum kavramının bir sağlama işlemi olarak düşünülebilir. Bu dönemde çocuk tersine çevrilebilirlik ilkesini kazanmış olsaydı, bardak örneğinde ince ve uzun olan bardaktaki suyu ilk bardağa boşaltarak her iki bardaktaki suyun miktarının aslında aynı olduğunu işlemi tersine çevirerek gösterebilecekti. 3. Somut işlemler dönemi 7-11 yaş. Çocukların mantıklı zihinsel işlemler yapabildikleri dönemdir. Somut işlemler döneminde çocuklar tersine çevrilebilirlik ve korunum kavramlarını kazanırlar. Nesneleri, olayları birden fazla özelliklerine göre sınıflayabilirler. Örneğin, hayvanları karada yaşayanlar, suda yaşayanlar, memeli olanlar, olmayanlar gibi farklı özelliklerine göre sınıflayabilirler. Ben merkezci düşünceden giderek uzaklaşırlar. Akranlarıyla girdikleri sosyal etkileşimler sonucunda başkalarının kendilerinden farklı yaşantılarının olduğunu anlamaya başlarlar. Bu dönemde yürütülen işlemler somut nesne ve olaylara ilişkindir. Somut olarak var olmayan durumlar hakkında soyut olarak düşünemezler, varsayımlar geliştiremezler. Örneğin, ayağını yorganına göre uzat, başarıya susamış olmak gibi atasözü ya da deyimlerin mecazi anlamlarını açıklayamazlar. Barajlar olmasaydı dünyada neler değişirdi gibi hipotetik bir soruyu cevaplandırmaları oldukça zordur. Adalet, özgürlük, toplumsal değer, kendinle barışık olma gibi kavramları açıklamaları, tartışmaları ancak soyut işlemler döneminde gerçekleşebilecektir. 4. Soyut işlemler dönemi 11 yaş ve üstü. somut işlemler döneminde bulunmayan soyut düşünme ve varsayımsal akıl yürütme soyut işlemler döneminde gerçekleşmektedir. Bu dönemde yetişkinin düşünme biçimi kazanılmakta ve olayları farklı yönleriyle değerlendirebilme, tüme varımsal ve tümden gelimsel düşünme, soyut kavramlar hakkında fikir yürütme, kavramları tartışma gibi daha üst düzey zihinsel işlemler yapılabilmektedir. Soyut işlemler dönemi ergenlik dönemi ile birlikte başlamaktadır. Somut işlemler döneminde azalmaya başlayan ben merkezci düşünme ergenlikle birlikte farklı biçimde tekrar ortaya çıkmaktadır. Ergenlerin diğer insanların sürekli onlarla ilgilendiklerini düşünmeleri ya da kendi fikir ve anlayışlarının yetişkinlerin görüşlerinden çok daha özgün olduğunu düşünmeleri bu döneme ilişkin ben merkezciliğe örnek verilebilir. Dil gelişimi. Bireyin dil gelişimi bilişsel gelişimine paralel olarak gerçekleşmektedir. Çocuklar genellikle 4-5 yaşlarında temel dil becerilerini kazanmakta ve hemen hemen bir yetişkin kadar konuşabilmektedirler. Bebeklikte çıkarılan ilk seslerden başlayarak yaklaşık 5 yıl içerisinde düzgün konuşmayı başarabilen çocukların dil gelişimlerine ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşler içinde en bilineni psikolinguistik kuramdır. Önde gelen psikolinguistik kuramcılardan birisi olan Chomsky'ye göre birey doğuştan dil öğrenme yeteneğine sahiptir. Dil gelişimi bireyde doğuştan var olan biyolojik bir mekanizma sayesinde gerçekleşmektedir. Çocuklar belli bir olgunluk düzeyine geldiklerinde yürümeyi öğrendikleri gibi bu biyolojik mekanizmayı kullanarak konuşmayı da öğrenmektedirler. Dil gelişimine ilişkin bir başka görüş, biyolojik yaklaşıma karşıt görüşleri içeren davranışçı yaklaşımdır. Davranışçılar çocuğun diğer davranışları nasıl öğreniyorsa konuşmayı da öyle öğrendiğini ileri sürerler. Yani çocuk diğer insanlarla iletişimini sağlayan sesleri çıkardıkça, uygun sözcükleri kullandıkça yetişkinler tarafından çeşitli biçimlerde pekiştirilir. Pekiştirilen konuşma biçimlerinin kullanılma sıklığı artarken pekiştirilmeyen seslerin ya da sözcüklerin kullanılma oranı azalmaya başlar. Böylece çevrenin tepkileri dil gelişimi üzerinde belirleyici olmaktadır. Yine davranışçılara göre çocuğun dil gelişimindeki bir başka faktör taklit yoluyla öğrenmedir. Çocuk duyduğu sesleri taklit ederek çıkarmaya çalışır ve taklit yoluyla konuşmayı öğrenir. Çocuğun dil gelişiminin genellikle şu aşamalardan geçtiği kabul edilmektedir. 1. Agulama evresi 0-1 yaş. Bebekler ilk aylarda ağlarken, esnerken, çığlık atarken anlamsız sesler çıkarırlar. 3-4 aylarda anlamı almaya ba, ma gibi sesli ve sessiz harfleri bir arada kullanmaya başlarlar. Yaklaşık 6. aydan sonra bebekler anne babanın kullandığı dilin seslerini çıkarmaya başlar ve 1 yaşına doğru da ilk anlamlı kelimeyi kullanırlar. Agulama evresinde bebeklerin çıkardıkları seslerin genellikle ana dilden bağımsız evrensel sesler oldukları kabul edilmektedir. 2. Tek kelime evresi 1-1,5 yaş. Bu evrede bebekler tek bir kelimeyi bütün bir cümlenin anlamını karşılayacak biçimde kullanırlar. Örneğin baba demeleri, babam eve geldi, pisi demeleri, orada bir kedi var, benim ilgimi çekiyor anlamını taşıyabilir. 3. İki kelime evresi 1,5-2 yaş. Bu evrede bebekler baba gel, anne git, top at gibi gramer yapısının ilk belirtilerini taşıyan iki kelimelik cümleler oluştururlar. Çocukların kullandıkları 2-3 kelimeli cümleler telgraf ifadesine benzediği için telgrafik konuşma olarak da adlandırılır. 4. İlk gramer, uzun cümleler evresi 2-5 yaş. Bu evrede çocukların bildikleri kelime sayısında hızlı bir artış olur. 3-4 ya da daha fazla kelimeden uzun cümleler kurmaya başlarlar. Cümlelerinde kahvaltı yapıyorum, annemin yanındayım gibi dil bilgisi kurallarına uygun yapıları kullanabilirler. Fiillerin zamanlarında değişiklikler yapabilirler. Soru cümleleri, olumsuz cümleler, şart cümleleri kurabilirler. Çocuklar yaklaşık 5 yaşlarında yetişkinlere benzer biçimde konuşabilmekte ve uzun cümleler kurarak kendilerini ifade edebilmektedirler. Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Test 3. 1. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in zihinsel gelişime ilişkin temel kavramlarından birisi değildir? A. Örgütlenme, B. Dengeleme, C. Bağ kurma, D. Özümseme, E. Şema. 2. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in iki temel zihinsel işlevidir? A. Özümseme, uyumsama, B. Dengeleme, örgütleme, C. Örgütleme, şema, D. Şema, uyum, E. Örgütleme, uyum. 3. Zihinsel uyum aşağıdaki hangi işlemler yapılarak sağlanmaktadır? A. Özümseme, uyumsama, B. Dengeleme, örgütleme, C. Örgütleme, şema, D. Şema, uyum, E. Örgütleme, uyum. 4. Zihinsel gelişimde yeni karşılaşılan durumların zihinde var olan şemalar içine yerleştirilmesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir? A. Dengeleme, B. Uyumsama, C. Özümleme, D. Örgütleme, E. Şema. 5. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel gelişimi etkileyen faktörlerden birisi değildir? A. Gelişme, B. Şema, C. Yaşantı, D. Büyüme, E. Olgunlaşma. 6. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in gelişim dönemlerinden birisi değildir? A. Soyut işlemler, B. Sosyal işlemler, C. Duygusal motor, D. Somut işlemler, E. İşlem öncesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi somut işlemler döneminde kazanılan becerilerden birisi değildir? A. Nesnelerin sürekliliği, B. Nesnelerin korunumu, C. Tersine çevrilebilirlik, D. Mantıklı düşünme, E. Birden fazla özelliğe göre sınıflama yapabilme. 8. Çocuğun yeni karşılaştığı durumları, önceki şemaları yerine yeni şemalarla açıklamaya çalışması aşağıdaki hangi zihinsel işlemle gerçekleştirilir? A. Dengeleme, B. Uyumsama, C. Özümleme, D. Örgütleme, E. Şema. 9. Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönemin özelliklerinden birisi değildir? A. Animizm, B. Paralel oyun, C. Ben merkezcilik, D. Sembolik düşünme, E. Korunum. 10. Bireyin ben merkezci düşünceye sahip olduğu bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Duyusal motor, işlem öncesi, B. İşlem öncesi, somut işlemler, C. Somut işlemler, duyusal motor, D. Soyut işlemler, işlem öncesi, E. Duyusal motor, soyut işlemler. 11. Piaget'in somut işlemler dönemi hangi öğretim kademesine denk düşmektedir? A. Okul öncesi ilk öğretim birinci kademe, B. İlk öğretim ikinci kademe, orta öğretim, C. İlk öğretim ikinci kademe, D. İlk öğretim birinci kademe, E. Okul öncesi. 12. Aşağıdakilerden hangisi duyusal motor dönemin özelliklerinden birisidir? A. Paralel oyun, B. Sembolik düşünme, C. Nesnelerin sürekliliği, D. Korunum, E. Animizm. 13. Çocukların dil gelişimini en çok etkileyen gelişim alanları aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişilik, fiziksel, B. Bilişsel, fiziksel, C. Bilişsel, kişilik, D. Bilişsel, ahlaki, E. Ahlaki, kişilik. 14. Dil gelişimine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çocuklar yaklaşık 2 yaşlarında 2-3 kelimelik telgrafik konuşma yapabilirler. B. Dil gelişimi olgunlaşmaya ve bilişsel gelişime bağlı olarak gerçekleşmektedir. C. Bebeğin ilk yılda çıkardığı seslerin genellikle evrensel olduğu kabul edilmektedir. D. Çocuklar yaklaşık 5 yaşlarında hemen hemen yetişkinler düzeyinde konuşabilirler. E. Psikolinguistik kuram dil gelişiminin çevresel faktörlerden etkilendiğini ileri sürmektedir. 15. Piaget'in işlem öncesi dönemi yaklaşık hangi yaşlar arasındadır? A. 7-11, B. 11-18, C. 2-7, D. 3-5, E. 0-2. Yanıtlar: 1-C, 2-E, 3-A, 4-C, 5-B, 6-B, 7-A, 8-B, 9-E, 10-D, 11-D, 12-C, 13-B, 14-E, 15-C. Not: bu bölümde 12 ve daha fazla soruya doğru yanıt verdiyseniz şans başarısı dışında diğer bölüme geçiniz. 12 sorudan daha az doğru yanıtınız varsa lütfen konuya tekrar çalışınız. Kişilik gelişimi. Freud'un kişilik kuramı. Psikoanalitik kuram ya da psikodinamik yaklaşım olarak da adlandırılan Freud'un kişilik kuramı, insan davranışının kökenlerini, bilinç sınıflaması, topografik model, kişilik yapıları kuramı, yapısal model ve psikoseksüel gelişim dönemleri ile açıklamaktadır. Freud, bir buzdağına benzetilen bilinç sınıflamasında 3 kısım bulunmaktadır. Bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı, bilinçaltı. Bilinç, bireyin farkında olduğu yaşantılarını içerir. Bu kısım, buzdağının su üstünde kalan kısmı gibi, bireyin tüm yaşantılarının ancak küçük bir bölümünü içermektedir. Bilincin hemen altında, yüzeye yakın kısımda bulunan bilinç öncesi, unutulan ancak istenirse farkında olunabilen ya da hatırlanabilen, yüzeye çıkabilen yaşantılardan oluşur. Bilinç dışı, bilinçaltı ise bireyin farkında olmadığı ve hatırlayamadığı karmaşık yaşantıların bulunduğu yerdir. Buzdağının görünmeyen büyük bölümünü oluşturan bilinç dışı, bastırılmış istekleri, dürtüleri, olumsuz duyguları, çatışmaları, yaşantıları içerir. Bireyin davranışlarına yön veren bastırılmış bu yaşantılar, psikanalistler tarafından psikanaliz adı verilen yöntemle bilince, yüzeye getirilmeye ve orada çözülmeye çalışılır. Freud, kişilik kuramının bir başka sınıflamasını da kişiliğin yapılarına ilişkin yapmıştır. Kişiliğin üç yapısı tanımlanmaktadır. İd, ego ve süperego. İd, haz ilkesine göre çalışan, bilinç dışı cinsellik ve saldırganlık dürtülerinden hareket eden ve kişiliğin ilkel yönünü oluşturan yapıdır. İd, küçük yaramaz bir çocuk gibi, isteklerinin ertelenmeksizin hemen gerçekleşmesi için kişiliği zorlar. İd'in tam karşıtı bir yapı süper egodur. Kişiliğin ahlaki yönünü oluşturan süper ego, adeta bir ebeveyn rolü oynayarak bireyin nasıl davranması gerektiğine ilişkin toplumun değer yargılarını, ahlaki kurallarını, doğru yanlış anlayışını id'in karşısına karşı güç olarak çıkarır. Kişiliğin ego yapısı ise id'in istekleri ile süper egonun sınırlamaları arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır. Kişiliğin objektif, gerçekçi ve mantıklı yönünü oluşturan ego, gerçeklik ilkesi ile hareket etmektedir. İd ve süper ego arasındaki bu mücadele, bireyin kaygı yaşamasına neden olabilir. Egoda yansıtma, yer değiştirme, bahane bulma gibi çeşitli savunma mekanizmalarını kullanarak bu kaygıyı azaltmaya çalışır. Psikoseksüel gelişim dönemleri. Freud'un kişilik kuramının bir başka önemli modeli psikoseksüel gelişim dönemleridir. Freud'a göre bireyin kişilik gelişimi doğumdan başlayarak geçirdiği 5 psikoseksüel aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar oral dönem, anal dönem, fallik dönem, latent, örtük, gizli dönem ve genital dönemdir. Bu dönemlerin kendine özgü gelişimsel özellikleri bulunmaktadır. Birey bu dönemlerden birine ya da birkaçına çeşitli nedenlerle saplanırsa, ileriki yaşlarda o dönemin özelliklerini yansıtan davranışlar sergileyebilir. 1. Oral dönem, 0-1,5 yaş. Oral dönemde bebeğin temel haz kaynağı ağızdır. Bebekler ağızlarıyla dünyayı keşfetmeye çalışırlar. Bu amaçla sergiledikleri en bilindik refleksleri de emmedir. Bu dönemde bebekler temel ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımlarının yapılması konusunda yetişkinlere bağımlıdırlar. Bebeklerin fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, aynı zamanda onların yakınlık, sıcaklık ihtiyaçlarının karşılanması, dolayısıyla psikolojik beslenmeleri anlamına gelmektedir. Bebeğin fiziksel bakımının yeterince yapılmaması, güvensizlik duygularının, bu bakımın daha sonraki dönemlerde aynı oranda sürdürülmesi ise bağımlı bir kişilik yapısının temellerini oluşturabilir. 2. Anal dönem, 1,5-3 yaş. Anal dönemde çocuğun haz kaynağı dışkı bölgesidir. Çocuk dışkısını bırakmaktan ya da onu kontrol etmekten keyif alır. Bu dönemde anne babanın çocuğun tuvalet eğitimine ilişkin çok katı ya da çok serbest tutumları, onun uysallık ya da meydan okuma biçiminde kendini gösterebilecek davranışlarına neden olabilir. 3. Fallik dönem, 3-6 yaş. Çocuğun cinsel kimliğinin gelişmeye başladığı dönemdir. Fallik dönemde çocuğun haz kaynağı vücudundaki cinsel bölgedir. Bu dönemde çocuk karşı cinsle olan farklılıklarını keşfetmeye başlar. Cinsel farklılıklarına ve cinselliğe ilişkin merakı artar ve bu konularda yetişkinlere pek çok soru sorar. Bu evrede çocuğun hem kendi cinsindeki ebeveynle özdeşim kurması hem de karşı cins ebeveyne hayranlık duyması söz konusudur. Çocuğun cinsel içerikli sorularının ayıplanması, yasaklanması ya da bu nedenle cezalandırılması cinsel kimliğinin gelişiminde ya da ileriki dönemlerde karşı cinsle ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olabilir. 4. Latent, örtük, gizli dönem 6-11 yaş. Bu dönemde çocuğun cinsel merakı azalmıştır ve cinsel dürtüleri örtük durumdadır. Çocukta okul, spor, sanat etkinliklerine yönelme başlar. 5. Genital dönem 12 yaş ve üstü. Genital dönemde ergenliğe geçişle birlikte tekrar cinsel bir uyanış olur. Bedensel gelişime paralel olarak gerçekleşen cinsel olgunlaşma, ergenin kendi bedenine, cinsel gelişimine ve karşı cinse odaklanmasına yol açar. Bu dönemde ergen yetişkin sorumluluklarını almaya başlar. Freud'a göre özellikle ilk 3 dönem 0-6 yaş kişilik gelişiminde kritik bir öneme sahiptir. Bireyin çocukluk yıllarındaki yaşantıları ve anne babasıyla kurduğu iletişim biçimi kişiliğinin temellerini oluşturmaktadır. Okul öncesi yıllarda çocuğun anne babasına ya da diğer yetişkinlere sorduğu cinsel içerikli soruların onun cinsel kimliğinin gelişiminde doğal bir durum olduğu kabul edilmelidir. Yetişkinlerin çocuklarının bulundukları gelişimsel aşamalara uygun iletişim ve yetiştirme biçimleri tercih etmeleri onların daha sonraki gelişim dönemlerine geçişlerini kolaylaştırabilecek ve daha sağlıklı kişilik gelişmelerine yardım edebilecektir. Erikson'un psikososyal gelişim dönemleri. Erik Erikson kişilik gelişimini Freud'un beden bölgelerine odaklı psikoseksüel gelişim dönemlerinden farklı olarak çocuğun sosyal çevresi ile kurduğu ilişkilerin niteliğine bağlı olarak açıklamaktadır. Bunun yanı sıra Erikson kişilik gelişiminin doğuştan getirilen hiyerarşik bir yapı üzerinde gerçekleştiğine işaret etmektedir. Freud'un psikoseksüel gelişim dönemleri ergenlik dönemi ile tamamlanmakta iken Erikson'un gelişim dönemleri doğumdan yaşlılığa kadar olan tüm yaşam evrelerini içermektedir. Her bir yaşam evresinde birey bir karmaşa ya da çatışma yaşamakta ve bu karmaşanın yönü bir sonraki gelişim dönemine geçişin avantajlı ya da dezavantajlı olmasında etkili olmaktadır. Ancak Erikson'un psikososyal gelişim dönemleri geri dönülemez bir nitelik de taşımazlar. Önceki dönemlerde olumsuz yaşantılar geçiren bir birey, çevresel uyarıcılara ve yaşantılarına bağlı olarak daha sonraki dönemleri olumlu yaşayabilir. Erikson'un yaşamın 8 evresi olarak da bilinen ve her bir evresinde temel karmaşaların yaşandığı gelişim dönemleri şunlardır. Temel güvene karşı güvensizlik 0-1 yaş. Bebeğin bakımı ve ihtiyaçlarının anne ya da onun yerine geçen yetişkin tarafından karşılanma biçimi, bebekteki güven ya da güvensizlik duygusunun temellerini oluşturmaktadır. Sevgi, şefkat gösterilen, ağladığı zaman fiziksel ihtiyaçları karşılanan, dolayısıyla ihtiyaç hissettiğinde annesini yanında gören bir bebekte temel güven duyguları oluşur. Bu dönemde annesine bağımlı olan bebeğin gerek fiziksel gerekse psikolojik ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması ya da geciktirilmesi durumunda ise bebek kendisini güvende hissetmez ve başkalarına yönelik ilk güvensizlik duygularını yaşamaya başlar. Bağımsızlığa karşı kuşku ve utanç 1-3 yaş. İkinci dönemde çocuğun annesine olan bağımlılığı azalmaya başlamıştır. 1 yaş civarında yürüme, konuşma becerilerini sergileyebilen çocuk artık kendi bedenini kontrol etmede daha başarılıdır. İstediği biçimde davranma ve davranışlarını kontrol altına alma eğilimindedir. Çocukta tuvaletini istediği zaman yapma, yemeği kendi başına yemeyi isteme gibi yetişkinlerden bağımsız davranışlar sık sık görülür. Çocuğun kendine özgü bu bağımsızlık çabalarının ve davranışlarını kontrol etme isteğinin yetişkinler tarafından desteklenmesi, onun kendini işe yarar, bağımsız bir kişi olarak görmesine yardımcı olacaktır. Çocuğun kendi başına bir şeyler yapma davranışlarını engelleyen aşırı kuralcı, katı, baskıcı bir anne baba tutumu ise çocuğun kendi yeteneklerinden, potansiyelinden kuşku duymasına ve yaptıkları yanlış bulunduğu için kendisinden utanç duymasına yol açacaktır. Girişimciliğe karşı suçluluk 3-6 yaş. Bu dönemde çocuğun en belirgin özelliklerinden birisi oldukça meraklı olmasıdır. Çevresindeki nesneleri ve kendi yeterliliklerini keşfetme çabasına girer. Çevresinde olup bitenlere olan merakını gidermek için yetişkinlere bitmez tükenmez sorular sorar. Bu dönemde çocuk karşı cinsle olan farklılığını keşfetmesiyle birlikte yetişkinlere cinsel içerikli ve cinsiyet farklılıklarına ilişkin sorular da yöneltir. Çocuğun yaşamı keşfetmeye yönelik girişimci davranışlarının yetişkinler tarafından azarlanması, ayıplanması, yasaklanması ya da cezalandırılması onun yetişkinlerin yanlış gördüğü bu davranışları için suçluluk yaşamasına, kendini suçlu hissetmesine neden olacaktır. Başarılı olmaya karşı yetersizlik 6-12 yaş. Çocukların temel sosyal ve akademik becerileri öğrendikleri bir dönem olan ilk öğretimin ilk kademesi kendini gösterme, başarı kazanma, takdir edilme gibi sosyal ihtiyaçların oldukça önem kazandığı bir evredir. Çocuklar okul ve okul dışında yaptıkları faaliyetlerde başarılı olduklarında ya da başarıları ön plana çıkarılıp takdir edildiklerinde kendilerini başarılı, yeterli, yetenekli göreceklerdir. Yetişkinlerin çocuğun derslerinde ve yaptığı diğer faaliyetlerde yaptıklarından çok yapamadıklarını, güçlü yönlerinden çok sınırlı yönlerini vurgulamaları ya da daha çok eksikliklerini, hatalarını odaklanmaları onun kendi yeteneklerine, yeterliliklerine karşı güvensizlik duymasına, dolayısıyla kendisini yetersiz görmesine yol açacaktır.
Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası 12-18 yaş. Ergenlik dönemi bireyin yetişkin kimliğine hazırlandığı bir geçiş evresidir. Bu evrede ergen bir yandan kendi bedenindeki hızlı değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan da bu değişimlere paralel olarak biçim değiştiren yeni sosyal rollerini öğrenmektedir. Bakınız bedensel ve psikomotor gelişim. Bu dönemde ergenin kim olduğuna ilişkin bir anlayış geliştirerek kendine özgü bir benlik kavramına sahip olması, bedenindeki değişiklikleri kabul etmesi, çocukluk ve yetişkinlik arasında kalan sosyal rollerini ayırt etmesi ve kendi niteliklerini göz önüne alarak geleceğe ilişkin planlar yapması beklenmektedir. Bu yeterlikleri yeterince kazanamayan bir ergen ise kimlik ve rol karmaşası yaşayarak yetişkinliğe daha dezavantajlı girecektir. Bu dönemde ergenin kimlik kazanmadaki başarısı büyük ölçüde başta anne babası olmak üzere yetişkinlerle olan etkileşimine ve çevresinin onun gelişimine verdiği sosyal desteğe bağlıdır. Ergenin içinde bulunduğu dönemin doğal ve zor koşullarının yetişkinler tarafından bilinmesi ve ergenin anlaşıldığını hissetmesi onun kimlik kazanımını kolaylaştıracaktır. Yakınlığa karşı yalıtılmışlık, genç yetişkinlik. Ergenlik döneminde kendi bedenine ve görünümüne odaklı olan birey için genç yetişkinliğe adım attığında diğer insanlarla kurduğu yakın ilişkiler, dostluklar daha fazla önem kazanmaktadır. Kimliğini kazanmış olan bireyin gerek evliliğe hazırlanırken gerekse meslek yaşamında kurduğu ilişkilerin kalitesi, yakınlık duygularının da belirleyicisi olmaktadır. Ergenlik dönemindeki kimlik karmaşasını çözümlememiş olarak bu karmaşayı yetişkinliğe taşıyan bir birey ise diğer insanlardan uzaklaşma ve kendini onlardan yalıtma eğilimine daha fazla sahip olabilir. Üretkenliğe karşı durgunluk, orta yetişkinlik. Orta yaş, bireyin hem özel yaşamında hem de mesleğinde kendini üretken ve verimli hissetmesi beklenen bir dönemdir. Yeni kuşaklara rehberlik yapabilen ve çocuk yetiştirmede ya da mesleki gelişiminde kendini başarılı hisseden birey, üretkenlik duygularını daha yoğun yaşayabilir. Üretkenliğin başarılamaması ve bireyin çevresine ışık olamaması durumunda ise orta yaşın bir durgunluk, verimsizlik dönemi olması söz konusudur. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk, yaşlılık. Yaşlılık döneminde bireyin kendi yaşamına yönelik yaptığı değerlendirme, onun bu dönemin temel karmaşasında hangi yönünün ağır bastığını da ortaya koymaktadır. Geçmişine baktığında yaptıkları, yapamadıkları ve başarıları, başarısızlıkları ile yaşamına sahip çıkan, geçmişi özlemekten çok yaşlılığın kendine özgü zorluklarını kabul eden ve kendini yaşamında başarılı hisseden birey, benlik bütünlüğünü sağlamış demektir. Geçmişini hep yanlışlarıyla, pişmanlıklarıyla hatırlayan, sürekli olarak geriye dönüp bir şeyleri değiştirebilmeyi hayal eden, içinde bulunduğu dönemden ve yaşamından şikayet eden birey ise yaşlılığını umutsuzluk, mutsuzluk içinde geçirecektir. Ahlak gelişimi. Ahlak gelişimi, bireyin doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü ayırt etmesine ve kendi değerlerini oluşturabilmesine ilişkin geçirdiği aşamaları içermektedir. Ahlak gelişimi, hem kişilik gelişimi hem de bilişsel gelişimle ilişkili bir gelişim alanı olarak kabul edilmektedir. Fizikanalitik kuram ve davranışçı kuramlar, ahlak gelişiminde aile ve kültürün etkilerini vurgularken, bilişsel gelişim kuramcıları ise ahlak gelişimini bilişsel gelişime paralel gelişen bir süreç olarak görmektedirler. Bu görüşü savunan kuramcıların başında Piaget gelmektedir. Piaget'in ahlak gelişimi dönemleri. Piaget'e göre ahlaki yargıların bilişsel bir temeli bulunmakta ve ahlak gelişimi bilişsel gelişime paralel olarak 3 aşamada gerçekleşmektedir. Ahlak öncesi dönem. Yaklaşık ilk 5 yaşı içeren bu evrede çocukta kural kavramı oluşmamıştır. Çocuğun kurallara neden uyulması gerektiği konusunda bir anlayışı yoktur. Bunun en belirgin göstergelerinden birisi de bu yaşlarda çocukların bir aradayken bile kuralsız oyun oynamalarıdır. Dışa bağımlı dönem. Yaklaşık 5-10 yaşlarını içine alan bu evrede çocuk kuralların farkındadır. Otoritenin koyduğu kuralların kesin olduğuna ve bu kurallara uyulması gerektiğine inanır. Davranışın arkasında yatan nedenleri göz önüne almaz ve fiziksel zararın büyüklüğüne, yani sonucun ne olduğuna göre değerlendirme yapar. Örneğin, bu dönemde yer alan bir çocuğa bir defterin üzerine dökülmüş mürekkep lekeleri gösterilerek büyük lekeyi yapanın mürekkebi kaza ile döktüğü, küçük lekeyi yapanın ise bilerek döktüğü söylendiğinde ve bu lekeleri yapan iki kişiden hangisinin daha suçlu olduğu sorulduğunda, büyük lekeyi yapan kişinin daha suçlu olduğunu söyleyecektir. Bağımsız dönem. 10-11 yaşları ile birlikte çocukta ahlaki görelilik kavramı gelişir. Davranışları sadece sonucuna göre değerlendirmez, arkasında yatan niyeti ve koşulları göz önüne alır. Yetişkinlerin koyduğu kuralların mutlak olmadığını ve gerektiğinde ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilebileceğini fark eder. Piaget'e göre somut işlemler döneminde çocuk otoriteye bağımlı olarak doğru yanlış, iyi kötü ayrımını yapmaya başlamakta, soyut işlemler dönemine girmesiyle birlikte yetişkinlerden bağımsız bir ahlak anlayışına, değerler sistemine yönelmektedir. Kohlberg'in ahlak gelişimi dönemleri. Ahlak gelişimi denildiğinde ilk hatırlanan isimlerden birisi de Lawrence Kohlberg'tir. Kohlberg, Piaget gibi ahlak gelişiminin bilişsel gelişime paralel geliştiği görüşünden hareket etmekte, ancak çocuklardan daha çok ergen ve yetişkinlerin ahlak gelişimine odaklanmaktadır. Ahlak gelişimine ilişkin görüşlerini Türkiye, Hindistan, Kanada, İsrail gibi farklı ülkelerde yaptığı çalışmalara dayandırdığı için Kohlberg açıklamalarının evrensel olduğunu savunmaktadır. Ahlak gelişimini 3 düzeyde ve her düzeyde 2 evre olmak üzere toplam 6 evrede açıklamaktadır. Gelenek öncesi düzey. Gelenek öncesi düzeyde bireyin kendi ihtiyaçlarını karşılarken otoriteye itaat etmesi ve çıkarlarını ön planda tutması söz konusudur. Davranışın arkasındaki psikolojik nedenler değil, fiziksel etkileri önemsenir. Bu düzeyin ceza itaat evresinde otoritenin koyduğu kurallara bağlılık, itaat vardır. Bir davranışın sonunda ceza varsa o davranışın kötü ve yanlış olduğu kabul edilir. Cezadan kaçınmak için yetişkinlerin doğru gördükleri davranışlar sergilenir ve yetişkinlere itaat edilir. Ders çalışmak istemeyen ama anne babası yanına geldiğinde çalışıyormuş gibi görünen bir çocuk, ceza itaat evresine örnek verilebilir. Çıkarcılık, bireycilik evresinde ise kurallara, ihtiyaçlar karşılandığı sürece uyulur. Her şeyin karşılıklı olduğu ve kendi çıkarına, yararına olan davranışların doğru olduğu kabul edilir. Ansiklopedimi sana ödünç veririm, dondurma ısmarlarsan. Geleneksel düzey. Geleneksel düzeyde birey kendi ihtiyaçlarından çok içinde bulunduğu grubun beklentileri ve toplumsal düzenin gereklilikleri doğrultusunda davranma eğilimindedir. Bu düzeyin kişiler arası uyum evresinde birey çevresindeki insanların ihtiyaçlarına, beklentilerine ve kendine biçilen rollere göre davranır. Başkaları tarafından onaylanmak ve takdir edilmek için iyi çocuk olur. Başkalarına karşı düşünceli ve özverili davranma eğilimindedir. Sosyal sistem, kanun, düzen evresinde birey, toplumun değer yargılarını, toplumsal sistemin yapısını oluşturan kuralları ve düzenlemeleri, toplumsal düzenin sağlanması için olmazsa olmaz gereklilikler olarak görür ve korumaya çalışır. Örneğin, bu evredeki bir kişi, bazı yasaların ya da yönetmeliklerin değiştirilmesinin toplumsal düzeni bozucu bir etki oluşturabileceği düşüncesiyle bu uygulamalara karşı çıkabilir. Gelenek sonrası düzey. Gelenek sonrası düzey, bireyin, toplumun çoğunluğun beklentilerinden, değer yargılarından bağımsız olarak kendi değerlerini, toplumsal uzlaşmaya ve evrensel ahlak ilkelerine göre biçimlendirmeye başladığı dönemdir. Bu düzeyin sosyal anlaşma, uzlaşma evresinde bulunan birey için toplumun üzerinde anlaştığı, uzlaştığı konular savunulmalı ve korunmalıdır. Bu evredeki birey, insanların görüşü alınarak, uzlaşma sağlanarak oluşturulmuş kanunlara, kurallara uyulmasını savunur. Ancak ihtiyaçları karşılayamayan mevcut düzenlemelerin de değiştirilmesini ister. Evrensel ahlak ilkeleri evresinde ise birey doğru ve yanlış anlayışını oluştururken sadece evrensel ahlak ilkelerini referans alır. Toplumsal sistem ve kuralların ne olduğundan çok insan hakları, özgürlük, adalet, demokrasi, hakkaniyet gibi evrensel ahlak ilkeleri ile uyumlu olup olmadıkları önemlidir. Özetle, gelenek öncesi düzeyde kişisel ihtiyaç ve çıkarlar, geleneksel düzeyde toplumsal beklentiler, gelenek sonrası düzeyde de evrensel değerler, bireyin ahlak gelişiminin yönünü belirlemektedir. Bir toplumdaki insanların çoğunluğunun gelenek öncesi ve geleneksel düzeyde olduğu, çok azının ise gelenek sonrası düzeyde bulunduğu kabul edilmektedir. Kohlberg'e göre ahlak gelişimi aşamalı bir yapı oluşturmaktadır. Yani evrensel ahlak ilkeleri evresinde bulunan bir kişinin daha önceki aşamalardan geçmesi ve son aşamayı diğerlerinin üzerine yapılandırması gerekmektedir. Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Test 4. 1. Aşağıdakilerden hangisi Freud'a göre unutulmuş olan ancak istenildiğinde hatırlanabilen yaşantıların bulunduğu kişilik yapısıdır? A. Bilinç. B. Ego. C. Bilinçaltı. D. Bilinç öncesi. E. Bilinç dışı. Doğru yanıt D. 2. Freud'un kişilik kuramına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Savunma mekanizmalarını kullanan yapı kişiliğin süper egosudur. B. Ego kişiliğin objektif ve gerçekçi yönünü oluşturur. C. İd ve süper ego arasındaki mücadele bireyde kaygı yaratır. D. İd kişiliğin ilkel ve dürtüsel yönünü oluşturur. E. Süper ego toplum içinde nasıl davranılması gerektiğine ilişkin olarak kişiliği yönlendiren bir yapıdır. Doğru yanıt A. 3. Tuvalet eğitiminin çocuğun kişilik gelişiminde etkili olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Oral. B. Anal. C. Fallik. D. Latent. E. Genital. Doğru yanıt B. Çocuğun cinsel merakının azaldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Oral. B. Anal. C. Fallik. D. Latent. E. Genital. Doğru yanıt D. 5. Freud kişilik gelişiminde hangi dönemleri daha kritik görmektedir? A. Oral ve anal dönemler. B. Anal ve fallik dönemler. C. Fallik ve latent dönemler. D. Anal, fallik ve genital dönemler. E. Oral, anal ve fallik dönemler. Doğru yanıt E. 6. Çocuğun haz aldığı davranış olarak emme refleksi gösterdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. Oral. B. Anal. C. Fallik. D. Latent. E. Genital. Doğru yanıt A. 7. Çocuğun kişilik gelişiminde temel güven duygusunu kazanması açısından kritik olan dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. İlk çocukluk. B. Orta çocukluk. C. Bebeklik. D. Ergenlik. E. Genç yetişkinlik. Doğru yanıt C. 8. Bireyin başarılı bir kimlik kazanmasında kritik olan dönem aşağıdakilerden hangisidir? A. İlk çocukluk. B. Orta çocukluk. C. Bebeklik. D. Ergenlik. E. Genç yetişkinlik. Doğru yanıt D. 9. Çocuğun kendi yeteneklerini ortaya koyacak fırsatları bulamadığında başarı duygusundan çok başarısızlık, yetersizlik gibi olumsuz duyguları yaşadığı kritik yaşlar aşağıdakilerden hangisidir? A. 0-1. B. 1-3. C. 3-6. D-6-12 E-12-18 Doğru yanıt D. 10. Çocuğun daha bağımsız ve girişimci bir kişilik yapısına sahip olması en çok hangi yaş dönemindeki yaşantıları ile ilişkilidir? A. 0-2 yaş B. 1-3 yaş C. 6-18 yaş D. 6-12 yaş E. 1-6 yaş Doğru yanıt E. Birinci kaset ikinci yüzün sonu.